Ayrım 26.
Daha önce de sistemin nerede tıkandığını anlatmıştır. Ayrıca Kenan Akın, Kıbrıs Barış Harekatı'nda paraşütle atlayan birlikte yer almış bir askerdir. Daha sonra oraya yerleşmiş ve bakan olmuştur. Şimdi de kaldığımız yerden devam edelim, gel diye davet çıkarır. İşin güzelliği, Maliye Bakanı da projeye destek vermektedir. Vardarlı tekrar adaya gider ve 15 günde bütün işlemleri tamamlar. Fakat bu sefer başka yönden saldırılar başlar. Gazetelerde manşet: Tikveşli'ye ihalesiz fabrika verdiler. Arkası gelmez. Neler yapmamıştır ki? Dedikodu kumkuması gazete haberlerini destekler. İyice bunalan Vardarlı karşı atağa geçer. Bir gece ne kadar gazeteci milletvekili varsa Magaso'da toplar. O akşam Kıbrıslı gazeteciler ve muhalefet her şeyin açıklıkla anlatılacağını beklemiyordur. Vardarlı bütün sorulara açıklıkla ve teferruatıyla cevaplar verir. Ertesi günü bütün gazeteler vatan kurtaran aslan tarzında haberler yaparlar. İlk defa bu girişimle adanın özgün tatlarından hellim peyniri ihracat imkanı bulur. Sonrası mı? Bilinmez. Knauhov ve tecrübe. Bundan ders çıkardın mı? UKİ'nin sahibi Turan Sarıgül'le 1976'da İGS'de pazarlama müdürü olarak çalışıyordu. Bir gün sabah saat 7 uçağı ile Ankara'ya uçuyor, uçakta Vakko'nun sahibi Vitali Hakko'yu görüyor. Ertesi günü yine sabah saat 7.30 uçağı ile İzmir'e gitmesi gerekiyor, uçakta yine Vitali var. O da İzmir'e gidiyor. Bir sonraki gün Sarıgülle'nin Anadolu'dan bir bayisi geliyor. Birlikte fabrikaya giderken Vakko'ya uğruyorlar. Bakıyorlar ki sabah saat 8'de Vitali Hakko işinin başında. Temposuna hayran kalıyor. Aradan yıllar geçiyor. Turan Sarıgülle UKİ'yi kuruyor. Hakko'nun başını çektiği Beyoğlu'nu Güzelleştirme Derneği'nde beraber çalışıyorlar. Yıllar evvel yaşadığı bu anekdotu kendisine aktarıyor. Vitali Hakko soruyor, bundan bir ders çıkardın mı? Bu performansı 3-4 yıl önce gerçekleştiren Yıldız Şale Köşkü'ndeki Vakko sergisinde bir kere daha gördüm. Evet, bir gelenek yeniden dokunmuş. Vakko'nun Osmanlı süsleme ve kumaş sanatları, üslupları 700. yıl münasebetiyle gözler önüne serildi. Bunun burada kalacağını sanmıyorum. Bir sonraki adımı dünya pazarları olacaktır. Hazır bir imaj ve engin görsel zenginlik içinde nadide dokumalar, ürünler, daha da ötesi birer sanat eseri zenginlikler. Bu sergi Vitali Hakko'nun bir hülyasıydı. Daha 1960 yılında Hayatım Vakko kitabında bunu dile getiriyordu. Dosyamda desenler yurda dönerken kendi kendime şu soruyu sormadan edemedim. Ben sanat geçmişi zengin, görkemli bir ülkenin insanıyım. Niçin sanatımızdan esinlenerek bizim havamızı, renklerimizi yansıtan desenleri biz yaratmayalım? Bitmedi. Hakko şimdi de buna bağlı yeni bir projesini hayata geçirmeye çalışıyor. Moda okulu projesi. Kriz ve benzeri nedenlerle ileri bir tarihe ertelendi. Bu geçmiş miras ve engin tecrübe için ideal bir proje olurdu. Neyse, bu da tekstilcilere ders olsun. Yeni koçlar gelecek. Koç'ta 41 yıl. O Türkiye'nin bir numaralı profesyonel olmaktan öte bir numaralı holdinginde 41 yıl sürdürdüğü başarılı hayatıyla da dikkat çekiyordu. O şimdi emekli ama emekliliği ile de profesyonelliğini gösterdi. Şimdi emekliliğinde 41 yılın verdiği sorumluluğun yorgunluğunu atmasının yanında insanlara da örnek oluyor. Ben emekliliğimi de planladım diyebilecek kadar ne yaptığını bilen biri. İdealist devlet memuru Ali Numan Kıraç'ın oğlu Can Kıraç. Tipik bir cumhuriyet evladı olmanın ötesinde, cumhuriyet döneminde Türkiye'nin yaşadığı değişimin en yakın şahitlerinden biri olma şansına da sahip bir yönetici. Ama onunla hayatını konuşmadık. Cumhuriyetle yaşıt olan Koç grubuna ve iş dünyasına bakmak istedik. Başka bir zamanda ilginç hayat sayfalarına bakma fırsatı elde ederiz. Yeni koçların yetişmesi için söylediklerinin birer ölçü olduğunu söyleyebilirim. Vehbi Koç nasıl bir patrondu? Latife ile karışık atışmalar olmuş aranızda zannedersem. Evet, şöyle, benim haddim değil Vehbi Bey'le tartışmak ama kendi mizahi anlayışım içerisinde Vehbi Bey'e ne yapacağımı, ne yapmayacağımı anlatmak istemişimdir. Vehbi Bey de bunları bazen kızarak, bazen bu kızmalar önceki profesyonel yöneticilikte de oluyor muydu? Vehbi Bey'in çok değişik bir patronluk yapısı vardı. Vehbi Bey iş toplantılarında karşı görüşle tartışmayı tercih etmezdi, dinlerdi. Eğer o kafasına yatmışsa kendi görüşünü yumuşak bir şekilde tadil ederdi. Eğer kafasına yatmamışsa o toplantıdan sonra kendisine bir not gönderirdi. Ben bu şekilde düşünüyorum, senin fikirlerinle mutabık değilim ama bunu kendi aranızda bir kere daha görüşün, yeni bir öneriyle bana gelin derdi. Vehbi Koç'un bir özelliği dersini her zaman iyi çalışmış olmasıydı. Bu patronlarda mutlaka olması gereken bir özellik mi? Bence patronsa mutlaka olması lazım. Profesyonel yöneticiler o özelliği dolduramıyor mu? Şunu itiraf etmek lazım. Ben özellikle Koç Holding Yönetim Kurulu'nda 25 sene görev yaptım. Koç Holding grubun çalışma metodunun belirlendiği bir yerdir. Vehbi Koç hiçbir konuda belirli bir eğitimi olmamasına rağmen teknik her konuda çok isabetli görüş ortaya koyan bir patrondu. Bu nasıl olurdu? Vehbi Koç o toplantıya gelmeden önce o toplantıda tartışılan konuyu, o konuyu bilenlerle konuşur, onlardan öğrenir, yalnız bir kişiyle de yetinmez, birkaç kişiden görüş alarak gelir. Hatta bazen de kendi görüşünü yazıya dökmüş olarak gelir. Toplantı sonunda karar safhasına gelince o yazıyı verir, benim de böyle bir görüşüm var. O yazılı görüş, toplantı kararı özeti gibi karşımıza çıkardı. Ben bunu Vehbi Bey'in olağanüstü tarafları olarak görmüyorum. Koç'un kendini yorarak, zorlayarak ders çalışması olarak görüyorum. Nasıl çalışırdı? Sabahleyin 8'de çalışmaya başlar, öğleye kadar evinde raporları okur, yazıları okur, öğleden sonra raporlarla ilgili arkadaşlarını çağırır. Adı bilinmeyen, duyulmayan gizli danışmanları var mıydı? Hayır. Mesela Aydın Bolak adını verdiniz. Bolak hiçbir zaman Koç topluluğu bünyesinde bulunmadı. Ama Aydın Bolak milletvekiliyken vakıf çalışmalarında çok yakın çalışmalarda bulundu. Vehbi Bey'in yanında çok deneyimli isimler var. Bunlar devlet bürokrasisinden gelmiş Hulki Halisbah, Ziya Bengü, Bülent İlter, Gündüz Pamuk, Fahir İlker, bunlar hariç devlet bürokrasisinden çekilen adamlar. Dolayısıyla bunları çok iyi değerlendirmiştir. Son zamanlarda iş dünyasında inanılmaz rekabet var. Eskiden de vardı. Vehbi Bey'in rekabet anlayışı nasıldı? Vehbi Bey, işle ilgili kararlar oluşurken rakiplerinin durumunu çok ciddi olarak ele alırdı ve rakiplerin girişimlerini bizim kuruluş girişimlerine engel olmayacak şekilde uyarılar yapardı. Vehbi Bey, rakiplere karşı yumuşak değildi. Ancak rakiplerle olan ilişkilerinde fevkalade saygılı ve kendini de ondan aşağıda görme temayülündeydi. Sakıp Sabancı ile konuşurken, "Yahu sen bizden daha başarılısın," derdi. Dolayısıyla Vehbi Bey rekabetin önemini biliyor, rekabete karşı çok uyanık olmanın gereğini de biliyor ve bizleri devamlı uyarıyordu. Rakipleriyle olan ilişkilerinde de fevkalade low profil dediğimiz düşük görüntü ile kendisini hep geri planda tutmayı başarıyordu. Bazı alanlara girilmemiş, karşılıklı bir anlaşma mı vardı? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olsaydı Garanti Bankası mücadelesi olmazdı. Sonra otomotiv lastiğinde örnekler var. Kort bezi üretiminde de rekabet rekabettir. Centilmenlik anlaşması mı vardı? Centilmenlik anlaşması olur. Ama mesela Profilo'yu örnek alalım. Profilo ile Arçelik başa baş rekabet ediyorlardı. Ama Jacques Kahmi, Rahmi Koç fevkalade dostane ilişki içindeydiler. Fakat rekabet konusunda her iki tarafta kıran kırana kampanyalarda ve yer belirlenmesinde rekabete girerlerdi. Sonra Pınar'la ve Selçuk Yaşar'la Koç topluluğunun Pınar'la Maret ve Altın Yunus rekabeti var. Selçuk Yaşar'la çarpıcı, kıran kırana bir mücadele olmuştur. Ama hiçbir zaman Selçuk Yaşar'ın Vehbi Koç'a, Rahmi Koç'a saygısı kesilmemiştir. Birbirlerini davet ederler, görüşürler. Bu medeni bir yarıştı. Bir şey diyeyim, bu emeklilik kararından sonra hem Türk Eğitim Vakfı hem Aile Planlaması Vakfı Başkanlığı için Vehbi Bey buralarda çalışman lazım dedi. Ben onları da kabul etmedim. O bakımdan da Vehbi Bey öldüğü zaman bana kırgındı. Onu biliyorum. Vehbi Bey ne dediyse yapmadım. Vehbi Koç'la ilgili kitabı yazmaktaki maksatlarınızdan bir tanesi de yeni koçlar yetişmesine sebep olması olarak gösteriyorsunuz. Peki, yeni koçların yetişmesinden ümitli misiniz? Ben yeni koçların olmasından çok umutluyum. Vehbi Koç bugünkü ortamda kendi özellikleri ve davranışlarıyla olsaydı elde ettiği başarıyı elde edebilir miydi? Benim bu konuda tereddütlerim var. Vehbi Koç kendi şartlarında, ülkenin o zamanki şartları içerisinde, o zamanki girişimci karakteriyle, politikalarıyla, stratejileriyle Vehbi Koç olmayı başarmıştır. Bugünkü Türkiye iklimi ile o günkü iklimini çok farklı buluyorum. Bugünkü iklim daha rekabete açık, daha teknik verilere uyma zarureti getiriyor. Bugün yeni bir otomotiv sanayisi kurmaya kalkışırsanız çok büyük hatalar yaparsınız. Halbuki Vehbi Koç dönemindeki bu kararlar Türkiye için gerekli olan yatırımlardı. Türkiye'nin başka alternatifi yoktu. Türkiye sanayileşecekti. Bunlar Vehbi Koç'a bir hareket alanı hazırlamıştı. Bugün bu hareket alanı içerisinde çok ciddi rakipler var ve siz büyük boyutlu yatırıma girerseniz iflas riski önünüzdedir. Dolayısıyla bugünkü genç kuşak patronların bu bilinçle girişime hazırlandıklarını görüyorum. Şu anda holding sizin döneminizde çizilen vizyona uygun mu hareket ediyor? Bu değişim birdenbire olmaz. Ben eminim ki önümüzdeki 10 yıl içerisinde Koç topluluğu hem çalıştığı alanlar bakımından hem bu alanlarda faaliyet gösteren şirketler bakımından daha odaklanmış, daha değerli toplu olmaya özen gösterecektir. Yoksa rekabet gücünü devam ettiremez. Bir bütünleşme ve daha etkili olacak bir şirketler yapısına kavuşma söz konusu. Benim zamanımda 14 değişik alanda faaliyet gösteriyordu. Ben ona sancan gösterme diyorum. Koç topluluğunun mali gücü, yetişmiş insan gücü belki bu 14 alanın 8'e düşmesini gerektirecek. Yoksa bunu karşılayamazsınız. Belki bu Koç topluluğunun halka açılma temposunu belirleyecektir. Belki o vakit hakiki halka açık şirketler ortaya çıkacak. Ailenin şirketleri kontrol hissesi aşağıya çekilecek. Batı dünyasının yaşadığı bir model Türkiye'de de yaşanacak. Son günlerdeki olaylar bazı şeyleri akla getiriyor. Hükümet iş dünyası ilişkileri gibi. Koç grubu 50'den sonra çok başarılı bir strateji izlemiş. Bu konuda şimdiki iş adamlarına vereceğiniz bir mesaj olabilir mi? Bu da benim lügatımda Koç kültürü olarak tanımlanır. Şu anlamda söylüyorum, Vehbi Koç her zaman devlet ve hükümet ilişkilerinde fazla aşırı talepkar olmamıştır. Yani fırsatları değerlendirmek istemiştir. Ama bunu hükümetlerle, bakanlarla, bürokrasiyle içli dışlı ilişki haline sokmamıştır. Vehbi Koç kendini bir kurum olarak ortaya çıkarmıştır. Vehbi Koç 1980'den sonra da devlet bürokrasisiyle ve hükümet yetkilileriyle temaslarında kendi işini müzakere etmemiştir. Kendi işini müzakere etmeyi bizlere bırakmıştır. Profesyonel kadrolar, şirket genel müdürleri bu görevleri üstlenmişlerdir. Vehbi Koç kendi imajını bu sayede saygın tutmayı başarmıştır. Vehbi Bey hiçbir zaman bir başbakandan benim işim bir yerde takıldı, bunu hallet diye bir talepte bulunmamıştır. Şu anda grup bu ölçüyü tutturabildi mi? Şunu söyleyeyim ki ben buna Ankara ilişkileri diyorum. Koç Holding'in Ankara ilişkileri son 10 yıldır başarılı değildir. Bu Rahmi Koç'tan veya Vehbi Koç'tan kaynaklanan bir şey mi? Hayır, Vehbi Koç zamanında başladı. Sadece iş dünyasının davranışlarını ölçü almamak lazım. Bu, Özal döneminde başlayan iş ilişkileri bugün çarpıtılarak buraya gelmesine sebep oldu. Ankara'ya gelen politikacılar buna zemin hazırladılar. Son zamanlarda iş dünyası da hükümet gibi çetelerle birlikte çalışmaya başladı. İş adamlarını etkileyen bir mekanizma kısmen de olsa var. Zannedersem bu eskiden de vardı. Size böyle etkilemeler oldu mu? Olduysa bunlarla nasıl baş ettiniz? Kendi dönemimde ben böyle bir şeye şahit olmadım. Kendi dönemimde gene kendimden kaynaklanan, benim patronlarımdan kaynaklanan bir tavrımız vardı. Biz kendi işimizi kendimiz takip ederdik. Yani başkasını kullanarak iş takip etmek geleneğini ben hiç görmedim. Bugün sonuç alamayan iş adamları anlıyorum ki sonuç almak için başkalarını kullanmayı tercih ediyorlar. Araya yeni meslek çıkartıyorlar. Buna çete mi dersiniz, mafya mı dersiniz? Arada bir aracı var. Bu aracı ile işi halletmeye kalktığınız zaman sistem bozuluyor. Genç Vehbi Koçlar da var mı? Genç Vehbi Koçlar da var. Ben Genç Vehbi Koç dediğimiz zaman hiçbir zaman bunu profesyonel olarak görmüyorum. Girişimci olmak lazım. Vehbi Koç hep patron oldu. Torunlar var. Ben onları Vehbi Koç olarak görmüyorum. Onlar Vehbi Koç'un yarattığı imparatorluğun içerisindeki unsurlardır. Bunlar başarılı patron değil, başarılı yönetici olurlar. Çünkü kurulmuş bir bünye içerisinde onlar görev alıyorlar. Aile şirketlerinin de kaderi bu galiba. Üçüncü jenerasyonda iş profesyonellere kalıyor. Vehbi Koç bunu çocuklarına bir vasiyet olarak söylemiştir. Hem bizim hem de Rahmi Koç'un çocukları için. Sizler olduğunuz sürece ve başarılı olduğunuz sürece bu işte kalabilirsiniz. Eğer çalışmak istemiyorsanız ayrılın. Sizin sahip olduğunuz servet sizin hayatınızı idame ettirmeye yeter. Çalışacaksanız kurallarına göre çalışın. Sabahleyin herkes kaçta işe geliyorsa o saatte gelin. Kaça kadar çalışıyorlarsa siz de daha geç ayrılın. Ama sizin patron olma lüksünüz yoktur. Patron benim derdi. O anlamda güç bende, hak hukuk da bende der miydi? Hayır. O anlamda Vehbi Koç'a hep şunu söylemişimdir. Siz demokrat patronsunuz. Vehbi Koç'la 41 yıllık birlikteliğimizde o kardeşim bunu böyle yapacaksın dememiştir. Böyle şeyler oldu ama bunlar temel kuralı değiştiren müdahaleler değildir. Mesela servis istasyonları hesaplarını her 3 ayda bir önümüze koyardı. Niye servis istasyonları zarar ediyor? Biz de izah ederdik. Vehbi Bey servis istasyonlarının o şirket içinde düşünülmesi lazım. Şirket bilançosu kâr ediyor diye. Bir gün karar aldırdım. Artık bundan sonra Vehbi Koç servis istasyonları hesaplarını incelemeyecek diye. Gündem gönderdi bana. Servis istasyonları hesapları gelsin diye. 3 ay önce karar aldık. Artık istemeyeceksiniz dedim. Bana bak ben patronum dedi. Malcanın yongasıdır. Ben bunun hesabını istiyorum. Sen de bunun hesabını vermekle mükellefsin dedi. O zaman ben anladım ki patron budur. Pişmanlık duyulan yatırımlar oldu mu? Bozkurt Mensucat diye bir yatırımı oldu. Nihayet bunu tasfiye ettiler. Bozkurt en az 15 sene Koç topluluğunda hep sorun olmuştur. O bünyenin düzelmesi için çok kararlar alınmıştır. Fakat hiçbir zaman düzelmemiştir. Vehbi Koç'un şöyle bir belirleyici beyanı vardır. Tekstil işi ve inşaat işi patronun bizzat başında bulunması gereken işlerdir. Çünkü Türkiye'de bu işler yasal çerçeveler dışında bazı muamelelerin, manipülasyonların yapılması gereken alanlardır. Dolayısıyla bu profesyonel kadrolarla yürütülmez. Ben görüyorum ki Vehbi Bey'in bu tespiti hala Türkiye için geçerlidir. İdealinde olup da yapamadığı bir alan var mıydı? Bira projesidir. Efes Pilsen projesinden önce bir Amerikan firmasını Türkiye'ye getirmeyi çok arzu etti. Vehbi Bey pazarlıklarda ipleri fazla gererdi. Her şeyin hazır olmasına rağmen o akamete uğradı. Vehbi Bey'in içinde o bayağı bir ukde olarak kalmıştır. Otomotiv lastikleri alanında Amerikan Unireal şirketini getirmeye çok uğraştı. Onlar hayır dediler. Pirelli Türkiye'ye gelince ortak olarak vazife aldı. Onun idealiydi otomotiv lastiği sanayisi kurmak. Unireal'ciler ben de geliyorum dedi. geldiler fakat buradaki Amerikalıların yönetim tarzındaki yanlışlık sebebiyle şirket Goodyear'la vizyona gitti. Vehbi Bey orada da hayalinin kırıldığını görmüştür. Bankacılık sektöründe de böyle oldu. Bankacılık sektöründe oldu. Vehbi Bey'in bir bakış açısı vardı. Ben bankalardan kredi alma durumundayım. Bankam olursa kendi bankam benim işlerim için yeterli kredi veremezse kendi bankam olduğu için de diğer bankalar daha çekingen davranır. Ta ki Garanti Bankası'nın Ankaralı ortakları Vehbi Bey'e gelip artık bu işi biz idare edemeyeceğiz. Sen de Ankaralı olarak senin manevi sorumluluğun var. Bu Garanti Bankası'nı al, bunu diğer şirketlerin gibi başarılı işlet dediler. Sizin karşı çıktığınız veya sizin getirip de onun karşı çıktığı projeler oldu mu? Vehbi Bey, TAT projesine de, MARET projesine de büyük tutkuyla bağlanmıştı. Fakat biz profesyoneller olarak pek tutmadık. Vehbi Bey istediği için destekleyelim, gerçekleştirelim dedik. Bunlar da uzun yıllar sonra başarılı olmuşlardır. Bunlar o zamanki şartlara göre değerlendirmek gerekir. TAT ve MARET projeleri uzun vadede verimli olan projelerdi. Daha kısa vadede daha büyük kar sağlayacak projelerin yanında ne lüzumu var, daha kısa zamanda daha karlı çıkmak varken diye söylerdik. Hoşuna giderdi. Hiçbir zaman sadece Kızılay için çalışmayı hiç düşünmedi. Koç grubunun olgunluk döneminin 1993'te tamamlandığını söylüyorsunuz. Olgunluk döneminden sonra ne geliyor? Değişim demek lazım. Şimdi moda değişim. Nedir değişim? Yönetim tarzında değişim. Grubun temel politikalarında değişim. Biraz önce ifade ettiğim hangi iş alanlarına öncelik verilecek, hangi iş alanlarından belirli süreyle vazgeçilecek. Ben bunu değişim olarak görüyorum. Dünyaya açıl. Hanımın jögörü ne olacak? Uluslararası şirketlerin özelliklerinden biri yerleşmek istedikleri ülkeye uygun olan şirketleri alarak ilk adımı atmalarıdır. Yabancılar Türkiye'ye geliyorsa global dünyada Türk şirketleri de yurt dışına açılmalıdır. Açılmanın bir yolu da yine uluslararası şirketlerin yaptığı gibi şirket alarak olacaktır. Bunun yerli örnekleri vardır. Ev tekstili konusunda Zorlu grubu Belayırlı alarak ev tekstilinde dünya markalarının arasına katıldı. Arçelik ise Avrupa'da Brand'ın yanı sıra İngiltere'de Lisur, Romanya'da Atrik, Almanya'da Blomberg, Avustralya'da Elektra Bregenz ve Triola markalarını satın aldı. Avrupa markalarının merkezi olarak da Paris'i seçti. LCV'de artık bir Türk markası olarak içte ve dışta kendinden bahsettirebiliyor. Birleşme veya satın alma hangisi olursa olsun farklı kültürlerin birlikteliğidir. Uluslararası şirketlerdeki en önemli sorunlardan biri de kültür farklılığı olarak kabul edilir. Önceki yıl Profesör Doktor Haşmet Başar'ın sahibi olduğu HABA'nın şirket birleşmeleri konulu toplantısı bu niyetle konuyu gündeme taşımıştı. Hatta sadece Türkiye gündemini değil, dünya gündemi için de öyle. O günlerde Time dergisi Dresdner Bank ile Deutsche Bank'ın birleşmesini kapağına taşımıştı. Birleşmeler teknik sorunları veya haber ve yorumların yanı sıra kulis ve hoş anekdotları da ortaya çıkarıyor. Bir Türk bankasının yurt dışındaki ofisine bir uzman alınır. Batılı, analitik ve fizibilite üzerine kurulu bir mantalite olduğu için de uzman hemen eksikliği görür. Niye şirket evliliği yapmıyorsunuz diye tavsiyelerde bulunur. Bizimkiler için cevabı bellidir. Türkiye'de şirket evliliklerini bankalar değil patronlar yapar.